Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin ilk ayetlerinden devam etmiştik. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttaqin. Burada elif lam mim harfleri üzerinden hurufu mukatta konusuyla alakalı hocamızdan malumatlar edindik. Bunların kısaca bunlar hakkında yapılan yorumlar ve bunlarla ilgili alimlerimizin, ariflerimizin görüşlerini aktarmış olduk. Sonrasında zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttaqin. O kendisinde hiçbir şüphe olmayan o kitap müttakiler için hidayet kaynağıdır ayetinden tekrar devam ettik. Burada şüphe yoktur ifadesi, hidayet ve takva ilişkisi, belki müttaki takva, takvanın dereceleriyle alakalı bazı bilgiler vermiş olduk. Sonrasında ise hakikaten belki gündelik hayatımızda çok da karşımıza çıkabilecek takva ile ilgili örneklere de bazı örnekler vermiş olduk. İnşallah bu programımızda da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Şükürler olsun.
Allah iyilik, sağlıkta daim eylesin. Evet. Amin. Hocam, bugünkü programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Geçen sohbetimizde, dersimizde, programımızda Bakara suresinin ikinci ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müttakiler için bir hidayet olduğu, müttakilere, takva sahiplerine yol gösteren bir kitap olduğu ifade ediliyordu. İşte üçüncü ayette ise, bu geldiğimiz üçüncü ayette ise bu müttakilerin, takva sahibi kimselerin özellikleri, sıfatları sayılmaya başlanıyor. Ki bunlardan birincisi اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. O müttakiler gayba inanırlar. Dolayısıyla demek ki takva sahibinin kim olduğunun burada ayrıntılarıyla beyan ediliyor, açıklanıyor. Yani insanlar çoğu zaman kendi kendilerine doğru yol üzerine olduklarını, hak üzere olduklarını, istikametlerinin düzgün olduğunu herkes iddia eder. Hiç kimse yanlış yolda olduğunu söylemez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de işte gerçek manada müttaki, Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan, takva sahibi olan insanlar kimlerdir madem? Madem ki Kur'an-ı Kerim sadece onlara hitap ediyor, onlara yol gösteriyor. Allah Teala işte burada bu müttakilerin özelliklerini, vasıflarını saymaya başlıyor. İşte bunlardan birincisi demek ki müttaki olmanın, takva sahibi olmanın birinci alameti, birinci göstergesi gaybe imandır. Onlar, o müttakiler gaybe iman ederler. Tabii takva, aslında takva dediğimiz zaman iman gibi, namaz, sadaka gibi bu ayette de onlar sıralanmış oluyor. Güzel amellerin aslını, işte bütün iyiliklerin, hasenatın esasını içine alan bir kavram. Allah'tan korkmak bunları gerektiriyor.
Evet.
Ancak takva hem taat, Allah'a itaatle ilgili fiilleri içine aldığı gibi aynı zamanda sakınılması, uzak durulması gereken hususları da, günahları terk etmeyi de içine alan bir kavramdır. Demek ki Allah'tan korkmak hem emirlerini yerine getirmeyi gerektiriyor. Allah'tan korkan insan, takva sahibi olan insan haramlarından da, yasaklarından da, Allah'ın hoşnut olmadığı, razı olmadığı şeylerden de uzak duran insandır. Aynı zamanda takva, haramlardan uzak durmak, kötülüklerden uzak durmakla birlikte namaz gibi, zekat gibi hayırlı amellerin yapılmasına da yardımcıdır. Onları temin eden, günahlardan sakınmaya yarayan, efendim hem bedenimizle ilgili hem mali ibadetlerle ilgili bir esastır, bir temeldir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili bir ayet-i kerimede Estaizu billah Bismillah innes salate tenha anil fahşai vel münker. Aynı zamanda ibadetler de insanı demek ki diğer kötülüklerden alıkoyuyor.
Evet.
Namaz insanı her türlü kötülüklerden ve günahlardan alıkoyar buyurmaktadır bu ayeti kerimede. Yine Efendimiz de bir hadislerinde "Es-salatu imadüddin", namaz dinin direğidir. Tabii bu direk, imad kelimesi Arapçada çadırın ortasındaki direk. Yani o Kızılay çadırı gibi.
Evet.
Yani o direği çektiğiniz zaman çadır yıkılır. Yani ana direğidir,
ana direk.
Tek direğidir, dinin ana direğidir. O olmazsa din binası ayakta olmaz manasındadır. Başka bir hadiste de yine Efendimiz "Ez-zekâtu kantaratul İslam", zekat da İslam'ın köprüsüdür. Yani İslam'ın köprü olmayınca tabii İslam'a ulaşılmaz gibi bu şekilde ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla özetle takva hem taatleri yerine getirmek hem haramlardan uzak durmak manasına geliyor. İbadetler yapılınca ibadetler de iyilikler, güzellikler de bizi diğer günahlardan, kötülüklerden korumuş, uzaklaştırmış oluyor bu ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere. İşte burada müttakilerin vasıfları sayılırken birinci olarak اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, iman ederler. İman meselesinden bahsediyor. Gaybe iman. Öncelikle iman kalb ile tasdiktir. Yani tasdik, doğrulamak. Kalben bir şeyin hak olduğunu, doğru olduğunu kabul etmek, kalben inanmak demektir. Mümin hem Allah Teala'nın isimlerinden de birisidir. Esma-i Hüsna'dan birisi de el-mü'mindir.
Evet.
Emniyette kılan demektir. Allah Teala için kullanıldığı zaman emin kılan manasına geldiği gibi iman da mümini her türlü kötülüklerden, azaptan, cezadan, efendim Allah'tan uzak kalmaktan koruyan bir şeydir iman.
Evet.
İman bazen güvenmek, dayanmak manasına da gelir. Güvenip dayanan kimse, Allah'a güvenen, inanan, iman eden, güvenip dayanan kimse emniyette ve huzur halinde, itminan halinde olmuş olur. Şimdi imanın yine diğer rükünleri nelerdir? Dil ile ikrar veya inandığı gibi yaşamak imanın bir rüknü müdür? Bu meselede tartışılmıştır. Tabii ehli sünnetin görüşüne göre iman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Esas rüknü kalb ile tasdiktir. Dil ile ikrar da, dil ile söylemek de insanın Müslüman muamelesi görmesi için efendim gerekli bir şarttır.
Evet.
Bu mesele de imanın sadece tasdikten, kalp ile tasdikten ibaret olması yeterli midir? Yoksa bunun dil ile ikrara ihtiyaç var mıdır konusunda farklı görüşler vardır. Mesela İmam Eş'ari ve onun tabileri, Eş'ariye mezhebinin görüşü, bir de Ebu Hanife Hazretlerinin ve onun yoluna giden, yani diğerlerinin görüşüdür. İmam-ı Azam'a göre, Ebu Hanife Hazretlerine göre kalp ile iman ayrı bir cüzdür, dil ile ikrar ayrı bir cüzdür, birbirinden ayrıdır. Ancak bir özre bağlı olmaksızın efendim dil ile ikrar düşmez, ama mesela bir zorlama hali gibi, ölümle tehdit hali gibi bir durum olursa insan dil ile ikrarı terk edebilir. Kalbinde iman olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede geçiyor. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman.
Evet.
Kalbi imanla dolu olduğu halde bir insan zorlanırsa, tehdit edilirse, ölüm tehdidi gibi öyle bir durumla karşılaşırsa inkar edebilir, diliyle inkar edebilir, kalbiyle bu imana zarar vermez. Asr-ı Saadet'te de bunun örneği var. Muhaddisler, Mutezile ve Haricilerin çoğuna göre onlar derler ki iman üç şeyden oluşur. İşte kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve amelün bil erkan, inandığı rükünlerle amel etmek. Bu da imandan bir şarttır derler.
Evet.
Ameli olmayanı, hatta daha ileri giderek ameli olmayanı kafir sayarlar. Mutezile mezhebi ise ameli olmayanı hem imandan çıkmış hem de küfre düşmüş sayarlar. Elbette bunlar ehli sünnete göre aşırı görüşlerdir, doğru olmayan görüşlerdir, ama bunların şöyle bir bize buradan alacağımız bir hisse, bir pay var.
Evet.
Bunlar da bu görüşler ileri sürerken aslında bir takım ayetlere, bir takım hadisleri yorumlayarak bu görüşlere varıyorlar. Yani ehli sünnetin her ne kadar amel etmek, imanının gereğini yerine getirmek imandan bir cüz olmadığını söylese de pek çok ayetlerde, hadislerde bu amelin önemine vurgu yapılıyor. Evet. Elbette imandan bir cüz değildir, ama ameli terk etmek, efendim inandığı gibi yaşamamak Allah korusun zamanla insanın o imanına da tesir eder.
Evet.
Yani şurası hakikat ki insan inandığı gibi yaşamazsa bir müddet sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. İmanı zayıflar. Allah korusun imanını kaybedebilir. Öyle bir tehlike vardır. Biz her ne kadar ameli yani inandığımız gibi yaşamayı iman ile ayrı kategoride değerlendirsek de şunu da mutlaka hatırdan çıkarmamamız, dikkat etmemiz gerekir ki eğer inandığımız gibi yaşamıyorsak Allah korusun bu yaşamamamız ya yanlış hayatımız o bizim doğru inançlarımıza da etki edecektir. Yanlışlara, günahlara veya batıl, yanlış itikada doğru savrulmamıza sebep olacaktır. Onun için amel de çok mühimdir, çok önemlidir.
Evet.
Buna da vurgu yapmakta fayda var.
Evet. Hocam burada müttakilerin sıfatlarından başladık ve ellezine yu'minune bil gaybi. Gayba iman. İman konusunda evet sizin de belirttiğiniz gibi dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve rükünlerle amel. Hatta bunların birbiriyle alakalı olan ilişkilerini de anlatmış olduk. Peki burada geçen gayb kelimesi, gayb nedir? Bunun türleri var mıdır hocam?
Evet, gayb aslında Türkçe'de evet. bir kayıp kelimesi var. Aynı kök, aynı evet. kelime yani Türkçe'ye kayıp olarak geçmiş. Şu şekilde tarif ediliyor. İnsanın his ve akıl ile kavrayamadığı yani duyularla beş duyu ile ve akıl ile kavrayamadığı ve açıkça anlaşılamayan şey şeklinde de ifade ediliyor. Yani gayb bizden gaib olan, bizden kayıp olan, bizim hakkında bu dediğimiz gibi beş duyu ve akıl ile bilgi sahibi olamadığımız şeyler olarak ifade ediliyor. Tabii gayb iki kısma ayrılmış. Bunlardan birincisi mutlak gayb. Yani hakkında bizim hiçbir bilgimiz olmayan, hakkında hiçbir delilimiz olmayan, aklımızla, duyularımızla hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadığımız gayb ki şu ayeti kerimenin buna işaret olduğu söylenmiş. Estağfirullah. Bismillah. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybın anahtarları veya gaybın hazineleri ancak Allah'ın yanındadır, Allah'ın katındadır. Onları ondan başkası, Allah'tan başkası bilmez ayetinde kastedilen gaybın bu türden olduğu söylenmiştir. İşte kıyametin vakti gibi veya diğer bazı hususlar gibi sadece Cenab-ı Hakk'a ait olan hatta peygamberlerine bile bildirmediği, işte Efendimiz mesela diyor ki kıyametin kopacağını bilmediğini Efendimiz ifade ediyor. Evet. Ayet-i kerimelerde de ifade ediliyor. Efendimiz kendisi de ifade ediyor. İkincisi ise hakkında bir takım deliller bulunan gaybtır. İşte Allah Teala ve sıfatları, peygamberlik ve ona ait bir takım hükümler, ahiret ve ahiret halleri, yani ahireti biliyoruz ama ahiretin olacağını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Efendimiz haber veriyor. Hakkında ayetler var, bilgiler var. Fakat ayrıntılarını gözümüzde görmediğimiz için bir nevi bize gayiptir. Hakkında bilgimiz var veya hesap, kıyamet günü nasıl olacak, hesap nasıl olacak, insanların efendim cezası, mükafatı nasıl olacak? Bunlar da birer gayiptir. Hakkında bilgimiz var ama tam olarak nasıl olduğunu dünya gözüyle, dünya hisleriyle, duyularıyla bilemiyoruz.
Evet.
Onun için ayeti kerimede belki anlatılan اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ daha ziyade bu ikinci türden olan gayiptir. Bu gayb kastedilmiş olmalıdır. Tabii bir başka yoruma göre, bir başka tefsire göre gayb, gayba iman, peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem bizzat görmeden, onun işte mucizelerini gözümüzde görmeden gıyaben inanıyoruz biz. Peygamberimizi görmeden iman ediyoruz.
Evet.
Bu da belki bir gaybe iman olarak ifade edilmiştir. Yani peygamberimizin mucizeleri hadislerde naklediliyor. Efendim onu bizzat görmedik, yüzünü görmedik ama biz gıyaben ona iman ediyoruz. Nitekim bununla ilgili de şöyle bir hikaye nakledilir. Haris bin Nugayr bu tabiinden bir zat. Yani tabiin kimdir? Sahabeyi gören nesil. Sahabe peygamberimizi gören nesil sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu Haris bin Nugayr tabiinden olan bu zat Abdullah bin Mes'ud'a sahabeden Abdullah bin Mes'ud'a diyor ki siz diyor Hazreti Muhammed'i görerek ona iman ile bizi geçtiniz.
Evet.
Bir fazilet, bir meziyet elde ettiniz. Allah size, efendim, biz umuyoruz ki Allah size daha büyük ecirler verecek. Siz çünkü Efendimiz'i gördünüz. Onu gördünüz ve sohbetinde bulundunuz diyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da şu karşılığı veriyor. Diyor ki biz de diyor sizi onu görmeden iman etmiş olmanızdan dolayı daha çok ecir alacağınızı umuyoruz.
Evet.
Çünkü biz onu gördük iman ettik. Siz görmeden iman ettiniz. Biz diyor sizin daha çok ecir alacağınızı umuyoruz. Çünkü diyor imanın efdali, en faziletlisi gaybe imandır. Yani görmeden inanmaktır. Şeklinde ifade ediyor. Ardından da bu ayeti kerimeyi okuyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Aslında esas itibariyle iman da gaybedir. Yani insan gözüyle gördüğü şeye artık ona iman denilmez.
Evet.
İman görünmeyene olur. Yani Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde de geçiyor. Müşrikler işte peygamberimize veya diğer peygamberlere işte Allah'ı gözümüzde görelim, inanalım. Gözünden gördüğün şey iman konusu olmaz ki.
Evet.
İman gaybe olur. Gözünle görsen, elinle tutsan bir şeyi ona inanmak denilmez. O zaman dünyadaki imtihanın bir manası kalmaz. O zaman Ebu Cehil'le en faziletli insanın arasında bir fark kalmaz. Yani dolayısıyla bazı şeylerin bu şekilde gayb olması, beş duyu ile gözle bizzat kesin bir madde gibi yaşadığımız şehadet alemi, şu dünyadaki bir dokunduğumuz, hissettiğimiz, duyduğumuz şeyler gibi olmaması bir imtihan vesilesidir.
Evet.
İnananla inanmayanın efendim ortaya çıkması için bu şekilde iman gaybe olmuştur. Yine şöyle bir yorum da var. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ile gaybe imanın bir şekli de işte müminlerin arasında, kendi gibi müminlerin arasında imanın ortaya koyduğu gibi yalnız kaldığı zaman veya inanmayanların, kafirlerin, münafıkların arasında bile olsa yine imanını müminlerin gıyabında da koruyabilmek şeklinde de tefsir edilmiştir.
Evet.
Münafıklar ise böyle değil. Mesela münafıklar ne diyorlar? وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Müminlerle karşılaştıkları zaman, müminlerle bir araya geldikleri zaman onlar da amennâ diyorlar. İman ettik.
İman ettik.
Ama وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ. Biz sizinle beraberiz. Biz Müslümanlarla, müminlerle alay ediyoruz diye söylüyorlar. Dolayısıyla gaybe imanın bir manası da müminler yanlarında müminler olmasa da onların gıyabında da imanlarını korumak demektir. Tabii yine bir tefsire göre buradaki yu'minune bil gaybi, gayb ile iman edenler, gaybe iman edenler, oradaki gayb ile kalbin kastedildiği de söylenmiştir.
Evet.
Yani gizli olan, gaib olan kalp ile inanırlar. Asıl olan da odur. İmanın yeri kalptir. Kalp çünkü gizlidir. Kalpleriyle inananlar, kalplerinde olmayanı dilleriyle söyleyenler gibi değildir. Yani asıl olan nedir? İnsanın içinin dışının bir olması. Yani herkesin kalbi kendine aittir. Gizlidir. Yani gayiptir bir bakıma. Bu manada da, yani kalp manasında da yorumlanmıştır.
Evet.
Bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bu nakledilen bir meşhur bir Cibril hadisi vardır.
Buyurun.
İslam'ın, imanın, dinin özeti mahiyetinde bir hadistir bu. Meşhur bir hadistir. Belki pek çok dinleyicimiz de bunu biliyordur veya duymuştur. Buna Cibril hadisi deniyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam hiç kimsenin tanımadığı bir kimse, bir insan suretinde, üzerinde yolculuk alameti bulunmayan bir insan suretinde geliyor. Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Ta Peygamberimizin huzuruna kadar varıp dizini dizlerine dayıyor ve bir takım sorular soruyor. İslam nedir diye soruyor. Peygamberimiz de İslam'ın beş şartını ifade ediyor. İşte kelime-i şehadet, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, orucu tutmak, hacca gitmek gibi İslam'ın bildiğimiz beş şartını sayıyor. Ardından iman nedir diye sorunca Allah'a, meleklerine, iman nedir sorusuna Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye imanın temel esaslarını söylemiş oluyor. Bir de ihsan nedir diye soruyor bu gelen kimsenin tanımadığı bu yabancı kimse.
Evet.
Peygamberimiz de ihsanı Allah'a onu görüyor gibi ibadet etmendir, kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir şeklinde cevap veriyor. Ardından bu kimse kıyametin ne zaman kopacağını soruyor. İşte hani gaybden bahsettik. Peygamberimiz evet. de diyor ki mel mes'ulu anha bi aleme mines sa'il. Bu kendisinden kıyamet sorulan kimse sorandan daha bilgili değil. Peygamberimiz demek ki soranı tanımış.
Evet.
Bu kimse bazı alametleri var mıdır bunun diye sorunca Peygamberimiz işte cariyenin efendisini dünyaya getirmesi, yalın ayak efendim başı kabak çıplak ve yalın ayak çobanların deve çobanlarının bina yarıştırmaları gibi bir takım evet. alametlerini sayıyor. İşte aradan bir müddet geçtikten sonra Hazreti Ömer bu hadisin ravilerinden birisidir Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize sormak niyetindeymiş kimdi bu kimse işte sonra da çekilip gidiyor bir daha göremiyorlar.
Evet.
Hazreti Ömer de unutmuş bu soruyu sormayı. Bu sefer Efendimiz Hazreti Ömer'e diyor ki ey Ömer geçen diyor gelen kimsenin kim olduğunu biliyor musun? Çünkü onun bütün tavırları ashabın hayretine sebep olmuştu. Hayret etmelerine sebep olmuştu. Çünkü hem yolcu alameti yok hem kendi soruyor kendi cevap veriyor vesaire. Hem cevabını alınca da doğru söyledin diyor. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e diyor ki işte o Cibril'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti. Demek ki İslam'ın temel esasları bunlar. Yani
evet.
Ana kaideler bunlar. Aynı zamanda burada imanın altı temel esası da sayılmış oluyor. İhsan dediğimiz şey de bir bakıma imanı, İslam'ı Allah'ı görür gibi yaşamak. İhsan da ki alimler bu hadisi tabii çok uzun uzadıya şerh etmişlerdir. İslam'ın temeli olduğunu söylemişlerdir. Belki şunu söyleyerek tamamlayalım.
Evet.
Buradaki İslam sorusu bir bakıma İslam hukukunun, fıkhın esasını teşkil ediyor. İman nedir sorusu akaid ve kelam ilimlerinin ana konularını ortaya koymuş oluyor.
Evet.
İhsan nedir sorusuna Efendimizin verdiği cevap Allah'ı görür gibi yaşamak, Allah'tan gafil olmamak. Bu da tasavvufun ve İslam ahlakının esasını, temelini teşkil ediyor.
Evet.
Dolayısıyla onun için bu hadis çok önemli. İslam alimleri bunun üzerinde çok durmuşlar ve İslam'ın en özetleyen, derli toplu bir hadis olduğunu da söylemişlerdir.
Evet.
Dolayısıyla demek ki imanın ana şeyleri, umdeleri bu hadisten anlaşılıyor. Bu şekilde ifade edilebilir.
Evet. Takva nedir? Müttaki ne demektir? Müttakilerin sıfatları nelerdir? Ve buradan gayba iman konusuna geçmiş olduk. İman kelimesi üzerinde biraz durduk. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve rükünler ile amel. Özellikle burada dikkatimizi çeken belki çok da önemli spot bir cümle olarak dikkat çekebilecek bir nokta. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız demişti hocamız. Ardından gaybın türleriyle alakalı kısa bilgiler edindik ve son olarak da Cibril hadisi olarak bildiğimiz rivayeti hocamızdan dinlemiş olduk. Şimdi de bu ayetle alakalı son olarak hocama sormak istiyorum. Acaba hocam bu ayetin tasavvufi yorumları hakkında neler diyebiliriz?
Evet, bu pek çok yorumları yapılmıştır ama Necmettin Dâi Hazretlerinin isterseniz yorumunu nakledeyim.
Buyurun.
Yu'minûne bil gaybi, ellezîne yu'minûne bil gaybi, gayba inanırlar ya da gayb ile lafzı tercüme de yapılabilir. Yani bunu gaybi bir nur ile, Allah'tan gelen bir nur ile inanırlar şeklinde de yorumlamıştır. Bu Allah'tan gelen gaybi bir nurla işte Hazreti Muhammed'in sözüne bakarlar. Ve onun sözünün doğruluğunu görerek hemen iman ederler. Çünkü hani ittekû firâsetel mü'min fe innehu yanzuru bi nurillah şeklinde de rivayetler var. Müminin firâsetinden sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Dolayısıyla buradaki imanın Allah'ın kula verdiği bir nurla olduğu. Ve mellem yec'alillâhu lehu nuran fe mâ lehu min nur.
Evet.
Allah'ın verdiği bir nur ile bu imana muvaffak oldukları şeklinde yorumlamıştır.
Evet.
Tabii gayb da iki türlü olarak ifade edilmiştir. Bir, senden gaib olan, senin kendisinden gaib olduğun şeklinde.
Evet.
İnsanın senin gaib olduğun şey, senden gaib olan şey alemi ervahtır, ruhlar alemidir. Nitekim işte Elestü bi Rabbiküm, Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Ruhlar aleminde Allah Teala'nın kullarına, ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu, onların da kalu dediler ki bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin, şehitne, şahit olduk dediler. Fakat bu hitabı dünyaya geldiğimiz zaman insan unutmuş oluyor. Dolayısıyla ruh işte bu ten kalıbına girince, beş duyu, his ve cisimler aleminde yaşamaya başlayınca o ruhlar alemiyle ilgili olan bilgiler bizden perdeleniyor, bize gaib oluyor şeklinde, evet, yorumlamıştır. Bir de senin kendisinden gaib olduğun gayb var. O da gaybul gayb, gaybların gaybı, yani rububiyet makamı, yani Allah Teala'dır. Varlık alemine gelmekle insan Allah Teala'dan adeta perdelenmiştir, uzaklaşmıştır. Halbuki ve huve ma'akum eynema kuntum, yine Allah Teala bize bildiriyor ki nerede olursanız olun o sizinle beraberdir.
Evet.
Hatta ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz insana diyor, biz ona, insana şah damarından daha yakınız buyuruyor. Adeta insan bu ete kemiğe bürününce, bu şehadet alemine inince Allah'tan perdelenmiştir, Allah'tan uzaklaşmıştır. Allah kastediliyor, gaybul gayb Allah'tır. Onun için mümin gaybe inanır, Allah'a iman eder, onun kendisiyle beraber olduğuna, kendisine kendisinden daha yakın olduğuna inanır,
evet,
şeklinde de izah edilmiştir.
Evet.
Şimdi evet, bu şekilde yorumlanmıştır. Şeyh Sadi'de şöyle bir şiiri var, mealen arz edelim, diyor ki, buyurun. Dost bana benden daha yakındır, ne yazık ki ben ondan çok uzağım, ne yapayım ve kime derdimi anlatayım? Dost benim yanımda, ben uzaktayım.
Evet.
Yani Allah bize bizden yakın ama işte bu gaflet perdesi efendim bizim şuurumuzu, dikkatimizi örtmüş oluyor.
Evet.
Bu perde bizden taraftadır. Haşa, Allah için bir gaflet söz konusu değildir. O bizimle beraberdir ama biz kiminle beraberiz? Allah'ın bizimle beraber olduğunu, bize bizden yakın olduğunu bir şuur halinde yaşayabiliyor muyuz? Sıkıntı, perde bizim tarafımızdadır. Yoksa alimul gaybi ve şehade, Allah gaybı da bilendir, şehadeti de bilendir. Allah için bir gayb, bir gizlilik, kapalılık yoktur. Bir uzaklık, yakınlık yoktur.
Evet.
Allah bütün kullarıyla beraberdir ama işte insan bu gaflet perdesi araya girdiği için Cenab-ı Hakk'ı unutabilir. Dost diyor işte benim yanımda ama ben dosttan uzağım diyor Şeyh Sadi Hazretleri. Allah inşallah, evet, o gaflet, uzaklık perdesinden bizleri kurtarsın inşallah.
Amin. Evet. Hocam, burada bu ayette geçen müttakilerin sıfatlarıyla alakalı öncelikli olarak ellezine yu'minune bil gaybi ibaresi üzerinde durduk. Gayba iman konusu ve burada gaybın üzerinden farklı şeyler konuşmuş olduk ve imanla alakalı bazı şeyler konuştuk. Sonrasında gelen onlar namazı dosdoğru kılarlar ifadesi var. Burada öncelikle ayette de geçen ibare olarak salat kelimesini ben size sormak istiyorum. Salat kelimesiyle alakalı neler söyleyebiliriz? Anlamları nelerdir?
Evet, Türkçe namaz olarak ifade ediyoruz ama aslında Arapçadaki salah kelimesi, salat kelimesinin pek çok manaları var, pek çok anlamları var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de bu değişik anlamlarına gelecek, değişik manalarına gelecek lafızlar Kur'an-ı Kerim'de de aynı lafız, yani salat lafzı değişik manalarda kullanılmıştır. Bunlara isterseniz birer örnek verelim.
Buyurun.
Mesela salat dua demektir. Örnek verecek olursak Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde ve salli aleyhim, peygamberimize bir emir, sen işte o müminlere salat et, yani dua et. Sen onlara dua et manasındadır bu ayette. Salat kelimesinin bir başka manası sena demektir, övmek demektir. Buna da şu ayet misal verilebilir. Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesi. Estaizu billah, bismillah. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri nebiye, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salat ederler. Yani ona sena ederler, onu överler manasına örnek verilebilir,
evet,
bu ayet-i kerime. Yine kıraat, yani okumak manasına da geliyor salat kelimesi. Buna da misal İsra suresinin 110. ayeti kelimesi örnek verilebilir. Estaizu billah. Ve la tecehar bi salatike ve la tuhafit biha. Yani namazda pek fazla açıktan okuma, tamamen gizli de okuma. Yani demek ki buradaki salat kelimesi kıraat, okumak manasındadır.
Evet.
Yine bir başka manası rahmet manasındadır. Buna da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi örnek verilebilir. Şöyle buyuruyor Estaizu billah. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Onlara Rabları tarafından, Rablarından salat vardır, salavat vardır, salatlar vardır hatta.
Evet, evet.
Buradaki mana Allah'ın rahmeti demektir.
Evet.
Yani dolayısıyla salat kelimesi enteresan bir kelime. Allah için kullanılıyor. Melekler için aynı fiil kullanılıyor, aynı kelime kullanılıyor. Peygamberimiz için aynı kelime kullanılıyor. Aynı zamanda müminler için aynı kelime kullanılmış oluyor.
Evet.
Allah'tan olunca demek ki rahmet ve sena, övme manasına. Meleklerden olunca yine sena, övme ve efendim dua etme, müminler için dua etme,
evet,
veya başkaları için dua etme manasına geliyor. Yine peygamberimizden olursa, peygamberimiz için bu salat kelimesi kullanılırsa dua etmek manasına, ya Allah'a ibadet etmek manasına,
evet,
gelebiliyor. Müminlerden olursa işte hem Allah'a dua etme, ibadet etme, işte hususi manasında namaz kılma, aynı şekilde kıraat, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etme gibi manalara geliyor.
Evet hocam, burada ayette geçen ibare ise اَلَّذ۪ينَ يُؤْمُنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاتِ. Namazın ikame edilme meselesi. Salat kelimesiyle alakalı bunları konuştuk. Ama bu namazın ikamesi meselesiyle ilgili neler söyleyebiliriz?
Evet, يُسَلُّونَ السَّلَاتِ demiyor. Namazı aslında kılarlar demek. يُسَلُّونَ namaz kılarlar demek.
Evet.
Burada namazı ikame ederler. Namazı ayağa kaldırırlar. İkame etmek, bir şeyi ayağa kaldırmak, ayakta tutmak kelime anlamıyla. Tabii burada kastedilen namazın ikame edilmesi, ayakta tutulmasından maksat, namazı adabına, erkanına, edeplerine riayetle dosdoğru kılmak, tam kılmak ve devamlı olarak,
evet,
namazı kılmak, namaza devam etmek manasına gelir. Ya da namaz kılmak için gevşeklik göstermeden ciddi bir şekilde namaza sarılmak, namazı sürekli canlı tutmak, gündemde tutmak gibi bir anlama gelir. Çünkü ayakta olmak, bir işe sarılmak, bir işi sürekli yapmak, canlı tutmak manasındadır. Bunun zıttı olan oturmak, hani tembel tembel oturuyor derler. Yani
evet,
illa da adamın oturuyor demek değildir. Yani Türkçe'de de aynı kelime, oturmak kelimesi tembellikten kinayedir mecazen.
Evet.
Yani tembel tembel oturuyorsun. Belki adam ayakta, aylak aylak geziyor ama tembel tembel oturuyorsun diye Türkçe'de de aynı şey vardır.
Evet.
Onun için oturmak tembelliğe işarettir. Ayakta olmak, efendim diri olmak, canlı olmak manasınadır. Böyle bir manası da var. Aynı şekilde mesela kadı kâmeti salâ, kâmette müezzinin bu şekilde söylemesi, işte namaz başladı, namaz efendim namazın kılınmaya başlayacağının ifadesidir. İkamet kıyam anlamını da içine aldığı için namazı eda yerine ikame tabiri kullanmıştır. Kıyam,
evet,
kendisi ayakta durmak, ikame bir şeyi ayakta tutmak manasındadır. Yine bu ikamenin, namazı ikame etmenin, namazı ayakta tutmanın manası tadili erkan. Yani namazın rükünlerini tam yapmak.
Evet.
Eksiksiz yapmak. Namazın farz, vacip, sünnet ve diğer adabına riayet etmek. Yani namazı tam kılmak. Her yönüyle huşu ile, ihlasla, samimiyetle, Allah'ın huzurunda olduğumuz duygusuyla kılınması manasına da gelir. O şekilde de anlaşılır.
Evet.
Zahiri manası da bu şekildedir. Kişi namazın dış yönüne gereken itinayı gösterip farzlarını, sünnetlerini koruduğu gibi namazın bir de iç adabı vardır. Manevi yönü, iç yönü, kalbi yönü vardır. O da huşudur.
Evet.
Ki müminlerin efendim, ki iman, hani imandan bahsediyoruz. Bir önceki müttakilerin birinci vasfı imandı. Yine ehli imanın bir felaha ermesi, kurtuluşa ermesinin şartlarından birisi de nedir? Ayet-i kerimede beyan buyurulduğu üzere kad eflehal mu'minun ellezinehum fi salatihim haşi'un.
Evet.
Müminlerin felaha ermesi, kurtuluşa ermelerinin en önemli şartlarından birisi de namazlarını huşu ile kılmaları şeklinde ifade ediliyor.
Evet.
İtina ile, dikkatle Allah'a yönelmek, Allah'ın önünde boyun kesmek, boyun eğmek ve onun huzurunda olduğu, onun karşısında olduğu rikkatiyle, dikkatiyle namazı kılmak. Bu da namazın batıni adabı ile ilgili bir husustur.
Evet.
Hatta İbrahim en-Nehai diye bir zattan, İbrahim en-Nehai diye bir zattan şöyle bir şey naklediliyor. Tabii namaza dikkat aynı zamanda namazı bu şekilde hem zahiri hem manevi şartlarına riayetle, huşu ile kılmak insanın ömrüne, insanın rızkına bereket olarak yansır.
Evet.
Nitekim işte bu zat öyle diyor. Namaz kılarken rükû ve secdelerinde acele eden, namazın hakkını vermeyen bir kimseyi diyor görürseniz maişet darlığına, geçim darlığına düşeceğinden dolayı siz onun çoluk çocuğuna acıyın diyor bu zat.
Evet.
Demek ki böyle bir ibadetlerde özellikle namazda dikkatsizlik insanın hayatında bereketsizliğe sebep oluyor. Bereketin kalkmasına, rızkının daralmasına sebep olacağı şeklinde bir mana buradan çıkıyor.
Evet.
Şöyle bir hikaye de meşhur Hatemi Esam diye bir zat var. Meşhur.
Evet.
Esam aslında sağır demek. Bu zatın da şöyle bir menkıbesi var. Bu Bağdat erenlerindendir. İlk devir sufilerindendir bu zat. Bir gün huzurunda yaşlıca bir kadın abdestine hakim olamamış. Abdestini yellenmiş, ses çıkarmış, abdestini bozmuş. Bu zat da o yaşlı kadıncağız utanmasın diye, sıkılmasın diye sağır numarası yapmış. Demiş ki ben duymadım söylediğini, anlamadım filan.
Evet.
O kadıncağızın vefatını duyana kadar, vefat ettiği haberi kendisine gelinceye kadar yıllarca sağır numarası yapmış. Tek o kadıncağız utanmasın, mahcup olmasın diye. Vefat ettikten sonra efendim işte sağır olmadığını ifade etmiş.
Evet.
Esam ismi oradan geliyor.
Evet.
İşte bu zat Asım bin Yusuf diye başka bir zatın ziyaretine gidiyor. O Asım bu Hatemi Esam'a soruyor. Diyor ki sen diyor namazını güzel kılar mısın? Nasıl kılarsın? Namazı nasıl kılarsın deyince Hatemi Esam'a efendim nasıl kılıyorsun bakalım madem namazını bana bir anlat diye soruyor.
Evet.
Hatemi Esam da namazını nasıl bir duyguyla kıldığını şu şekilde ifade ediyor.
Evet.
Diyor namaz vakti yaklaşınca diyor güzelce abdest alırım. Demek ki işin temeli abdesti güzel almak. Abdestten itibaren insanın gafleti kendisinden uzaklaştırması. Sonra diyor namaz kılacağım yere gelirim. Ayakta dururum, dikilirim. Bütün organlarım, uzuvlarım karar ve sükunet bulur. Bir sakinleşir. Kabe'yi diyor iki kaşımın arasında, makamı İbrahim'i göğsümde, Allah Teala'yı üzerimde ve kalbimdeki her şeyi de bilir halde, yani Allah'ın kalbimden geçen her şeyi bildiğini hatırlarım, bunu aklıma getiririm.
Evet.
Sonra ayaklarımın sırat üzerinde, sırat köprüsünün üzerinde olduğunu, sağımda cennet, solumda cehennem olduğunu, arkamda ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ın hazır beklediğini düşünürüm. Ve kıldığım bu namazı son namazım artık ecelim gelmek üzere, ömrüm bitmek üzere ve kıldığım son namaz olarak bunu düşünürüm. Ve ihsan duygusuyla yani Allah'ı görür gibi ya da Allah tarafından görüldüğümü bilerek ihsan duygusuyla tekbir alır. Sureleri tefekkürle düşünerek okurum. Tevazu ile rükûya varırım.
Evet.
Tazarru ile Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakararak secdeye kapanırım. Kemal ile kemal üzere oturur. Ümit ile Allah'tan ümit halinde teşehhüde otururum. Tahiyyata otururum.
Evet.
Ve sünnet üzere selam veririm. Namazdan sonra ise diyor korku ile ümit arasında bulunurum. Yani Allah namazımı kabul etti mi etmedi mi korku ile ümit arasında bir halde bulunurum. Ve namazı böyle kılmaya devam için sabretmeye yani namazı her zaman bu şekilde kılmaya devam üzere Allah'a söz veririm diye söylüyor.
Evet.
İşte Asım bunları duyunca Asım bin Yusuf, senin diyor namazın böyle mi ya Hatim diye, Hatem'e bu Asım bunu söyleyince, o da diyor ki evet diyor, 30 seneden beri ben namazımı böyle kılarım deyince, Asım ağlamaya başlıyor. Diyor ki ben diyor hiç böyle bir namaz kılmadım, Allah beni affetsin diye gözyaşı evet. dökmeye başlıyor.
Evet.
Tabii burada erenlerin, Allah dostlarının halleri böyle. Cenab-ı Hak inşallah bunlardan bizlere de hisseler versin. Kıldığımız namazımızı böyle canlı, diri, böyle hissederek manevi duygularla dolu bir şekilde yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin.
Amin. İnşallah diyoruz hocam. Hocam bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Bu ayet belki ayetin yani burasıyla alakalı daha söyleyeceklerimiz var ve son bir ibare daha var ayette. İnşallah onu da bir dahaki programdan itibaren devam edelim.
İnşallah. Tabii namaz konusu önemli bir konu.
Evet.
Bursevi Hazretleri de Ruhul Beyan'da genişçe bu konuya önem vermiş. Namaz dinin direği. Onun için inşallah biraz daha devam etmemizde fayda olur inşallah.
İnşallah. Peki. Değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bu programımızda Bakara suresinin 3. ayetinden başladık ve takva nedir, müttaki ne demektir, müttakilerin sıfatları nelerdir, buradan hareket ederek gayba iman konusu, gayb ve iman ibarelerinin üzerinde hususiyetle durmuş olduk. Buradan hareketle Cibril hadisini tekrar iletmiş olduk, bunun hakkında konuşmuş olduk. Sonrasında bu ayetle ilgili tasavvufi yorumlardan hocamız bize bahsetti. Ve son olarak da programımızın ikinci kısmında ikame-i salah bölümünde kısmında durmuş olduk. Namazın ikamesi ne demektir? Bu nasıl olur? Namazın bir kılınması var, bir de ikame edilmesi var. Ve arasındaki farklarla ilgili hocamız bizlere malumatlar vermiş oldu. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere kaldığımız yerden bir sonraki programda devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.